Yeşilçam Arkeolojisi.
Türk sineması ve Yeşilçam'ın besin kaynakları, emekçileri ve kıyıda köşede kalmış hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Utku Uluer.
Merhabalar değerli Açık Radyo takipçileri. Ben de Utku Uluer ve yepyeni bir Yeşilçam Arkeolojisi programında da sizlerle birlikteyiz. Gerçekten sizleri özlemişim çünkü geçtiğimiz programda rahatsızlığım nedeniyle önceden yayınlanmış bir bölüme yer vermiştik. Yaklaşık bir aydan beridir sizlerle birlikte bir programa imza atmadım. Bu haftaki programda mesela bir konuğum yok. Biraz da hüzünlü bir program olacak bugün. Biraz kırgınlıklar içeren bir program olacak. Çünkü geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz bazı isimler sonucunda ben de bazı farklı içerikler ortaya koymak istiyordum. Fakat ben ne zaman bir içerik koymaya çalışsam başka bir ismin vefat haberi ya da hastaneye kaldırıldığı haberi derken bu programda bu kötü başlayan 2024 yılında kaybettiklerimize yer vermek istedim. Tabii programın ana başlığında Kayhan Yıldızoğlu'nu göreceğiz. Çünkü programın yarısından çoğunu Kayhan Yıldızoğlu'na ayırmayı düşünüyorum. Ben ama şimdi sayacağım isimleri de bir kenara koymamak gerekiyor. Ama tabii programımız şöyle, daha doğrusu benim de öyle bir bakış açım var. Bazı sanatçıları kaybettiğimiz günde hatırlıyoruz ve bence herkes aynı anda bir isim hatırlıyor, sadece bir gün hatırlıyor. Ya tabii bir gün hatırlamak da önemli, fakat yani sanatçılarımız ölümsüzleşiyorlar. Çünkü onları filmleriyle, ortaya koydukları eserlerle takip etmeye devam ediyoruz. Keza yönetmenler için de çektikleri filmleri izliyoruz. Onların isimleri bu şekilde yaşıyor. Fakat hani o sadece bir gün hatırlamak doğru mudur her ismi? Bazı isimler özel isimler, hani farklı farklı günlerde hatırlamak ya da bu isimleri sadece ölüm yıl dönümlerini baz almadan farklı günlerde de hatırlamak bence çok önemli. Zaten Yeşilçam Arkeolojisi radyo programının da biraz temelinde bu hatırlamak ya da bazı kıyıda köşede kalmış noktalarına eğilmeye çalışmak. Yani aslında bugün bizim kıyıda köşede kalmış dediğimiz pek çok bilgi zamanında magazin sayfalarında ya da bazı gazete manşetlerinde yer alan bilgiler. Yani bunu da unutmamak gerekiyor. O dönem çok sansasyonel haberler bugün unutulmuş. Farklı jenerasyonlar bazı haberlerle karşılaştıkları zaman çok şaşırıyorlar. Kıyıda köşede kalmış tanımı çok uyuyor buraya. O isimlerden bir tanesi mesela Sevda Ferda. Sevda Ferda ismi çok önemli sinemamız için. Fakat 17 Şubat'ta kendisini kaybettik. 4 Şubat'ta Ayla Algın üzerine bir program yapmıştık. Arkasından Sevda Ferda ile ilgili program diye düşünürken tabii biraz değişti. Daha farklı ve daha kapsamlı bir program yapılması gerektiğini düşünüyorum. Benim bu konuda yetkin, özellikle Sevda Ferda hakkında bana çok fazla bilgi veren pek çok büyümle onlarla bir görüşeceğim ve böyle bir programda hazırlamayı düşünüyorum. Yani Sevda Ferda için birkaç program bile yapılması gerekir ya da onu farklı zamanlarda her zaman hatırlamamız gerekir diye düşünüyorum. Çünkü kendisi çok önemli yıldızlardan bir tanesiydi. Fakat bu yıldızlığı daha sonra kaybetmiş olmasına rağmen yine filmlerde rol almaya devam etti. Yeşilçam'ın en önemli isimlerinden bir tanesi bence Sevda Ferda. Bazı tabuları yıkan isimlerden bir tanesi de, çünkü bir dönem Femme Fatale olarak da biliniyor. Başka bir taraftan da önemli bir, cesur bir kadın yıldız. Doğrusunu söylemek gerekirse Cihangir'de oturduğu için ve İstanbul'da oturduğu için aslında kendisine bir şekilde hatta birkaç kere ulaştım. Çok ısrar etmemek kaydıyla da kendisine radyo programında yer vermek istediğimi de söylemiştim. Fakat kibarca, gerçekten çok kibar ve güzel bir şekilde programa katılmak istemediğini bana belirtti ve ben de çok ısrar etmedim. Tabii katılması çok önemliydi fakat ve anladığım kadarıyla artık belli bir noktadan sonra belli mesafeler koymuş sinemayla. Ne kadar küskün olup olmadığını bilmiyorum, yani orada magazinsel bir noktaya girmek istemiyorum ama benim düşündüğüm kadarıyla artık konuşacaklarını konuştuğunu düşünüyordu ya da bazı şeyleri hiç konuşması gerekmediğini düşündüğü için de programa katılmamış olduğunu düşünüyorum ben. Yorgun olduğundan dolayı, hastalıklarından dolayı tabii ki. Ve 81 yaşında da aramızdan ayrılmış oldu. Tabii hangi isimler var? Mesela Hikmet Taşdemir var. Ondan sonra Ayla Algan'ın zaten üzerine bir program yapmıştık Emre Siyahoğlu ile birlikte. Kadın yönetmenimiz Birsen Kaya var. Hatta Killing filmlerinde de yönetmenlik yapmıştı. Onun hatırasıyla da ilgili bir program yapmayı önümüzdeki haftalarda düşünüyorum. Ve Bahar Öztan. Bahar Öztan da çok acı bir kaybımız oldu. Çok uzandan biridir. Amansız hastalıklarla mücadele ediyordu. Genellikle kazanıyordu fakat Gamzeli Güzel olarak da isim yapmış olan Bahar Öztan'ı maalesef kaybettik. Ve kendisi de bir dönem oldukça ıstıraplı bir süreç yaşamıştı. Maalesef kaybettik. Yine de onun anısı her zaman yaşayacak. Tabii Bahar Öztan'ı çok fazla seveni olan, özellikle son dönemde de yıldızlaşmış bir isimdi. Yani son dönem derken Yeşilçam'ın son dönemlerinden bahsediyorum, bir isimdi. Çok değerli bir oyuncuydu. Ve benim için de oldukça pozitif enerjisi olan bir oyuncuydu. Maalesef onu da kaybettik. Ve bugün programda ele alacağımız Kayhan Yıldızoğlu'nu da yine 9 Mart tarihinde kaybetmiştik. Ve programı hazırlarken ki bu Kayhan Yıldızoğlu ile ilgili programı birkaç haftadan beri aslında düşünüyordum ben. Geçtiğimiz günlerde başka bir isim daha karşıma çıktı. 25 Mart tarihinde Serdar Kebapçıları kaybetmiş olduk. Şimdi gerçekten son 3 ayda çok değerli isimleri, çok fazla hayranı olan isimleri kaybettik. Serdar Kebapçılar ise çok ilginç bir isimdi. Şahsen tanıştığım, birkaç defa telefonda konuştuğum kendisiyle ve hatta defalarca sözleştiğim için ona da bir parantez açmak istiyorum ben kısaca. Serdar Kebapçılar 1968 doğumlu. Pardon, özür dilerim. 1958 doğumlu, İzmir doğumlu. Ve çok genç yaşlarda haltere başlamış bir sanatçıydı. Daha doğrusu bir sporcuydu. Ve daha sonra vücut geliştirme konusunda oldukça ilerledi ve 1978 yılında da dünya altıncısı oldu. Tabii dünya altıncısı olduktan sonra da belli bir şöhreti olduğu, belli bir tanınmışlığı oldu. Çok ilginç. 1982 yılında özellikle Dünya Kurtaran Adam filmi çektikten sonra o dönemde Çetin İnanç bütün ortaklığını bitirerek İzmir'e taşınmış ve farklı bir sinema macerasına başlamıştı. İzmir'e taşınan Çetin İnanç'la da vücut şampiyonu olan, dünya altıncısı olan Serdar Kebapçıların yolları kesişti. Ve ilk filmi, yani Çetin İnanç'la birlikte ilk çalıştığı film Kara Şimşek filmi oldu. Kara Şimşek ki aslında Turkish Rocky ya da Türk Rocky olarak, yani Sylvester Stallone'nin ünlü Rocky filminin bir Türk çevrimi olarak piyasaya çıktı. Ve film aslında pek çok yönden birebir Rocky filminin Türk sinemasına uyarlanmış haliydi. Farklı yabancı oyuncular da yer alıyordu. Ve bu Kara Şimşek filmi, 1985'te piyasaya çıkan Kara Şimşek filmi bayağı da video kaset döneminde sükse yaptı. Ve Serdar Kebapçılar'la birlikte Çetin İnanç işbirliği başlamış oldu. Dört filme imza attılar birlikte. Asi Kabadayı, İntikamcı ve Korkusuz filmleri. Bunlar da 1986 yılında piyasaya çıktılar. Dört filminde de Çetin İnanç'ta çalıştıktan sonra Serdar Kebapçıları başka bir filmde görmedik. Başka içeriklerde yer almış olabilir. Bana da bazı bilgileri zaten hem Ed Glaser, ki geçtiğimiz yıllarda kendisi de programımıza konuk olmuştu. Deja Vu programıyla özellikle Türk işi remake filmlerin peşinde koşan bir Amerikalı dostumuz kendisi. Birkaç kitap çıkarttı. Dünya Kurtaran Adam filminde restore etmişti. Ve de Osman Betin, ki kendisi de İzmir'de yaşıyordu. Çok değerli bir abimiz. Onunla da tanışma ve sohbet etme imkanına eriştim. Maalesef o da aramızdan ayrıldı, ki o da Çetin İnanç'ta çalışan isimlerden bir tanesiydi, ki yine Serdar Kebapçılar'la da aynı filmlerde yer almış. Ondan bazı bilgiler almıştım ben. Serdar Kebapçılar o dönemde, özellikle Çetin İnanç'la olan sohbetlerimizin de arttığı dönemlerde, Çetin İnanç'ın tekrar sinemaya döndüğünü düşünmüştü. Biz de o şekilde kendisiyle bir telefon görüşmesi ve bir konuşma yapma fırsatı bulduk. Tabii maalesef o dönemde, daha sonra Çetin İnanç herhangi bir film çekmedi. Fakat Ed Glaser, Serdar Kebapçıların oynadığı Korkusuz filmini aldı ve Amerika'da dublajını yaptırmıştı. Ve bu şekilde Serdar Kebapçıların ismi aslında Amerika'da bir şekilde duyuldu. Turkish Rambo diye. Korkusuz filmde Rampage filmi olarak piyasaya sürmüştü. 80'lerde bir fırtına gibi esen, 4 filmde yer almış olan Serdar Kebapçılar tekrar 2000'li yıllarda Amerika'da ses getirdi birkaç filmde. Ama tabii düşük bütçeli film olduğu için, yani orada bazı dergiler onunla röportaj yaptılar. Ve yani bu B film ve remake furyasından da Serdar Kebapçı'nın ismi geçmiş oldu. Maalesef sporcumuz, sanatçımız çok zor bir dönem geçirmiş. Rahatsızlıklarından dolayı aramızdan ayrıldı. Böylece bazı yerlerde Türk Rambo olarak da geçiyor çünkü Rampage'den dolayı. Rampage filminden, yani korkusuz filminden dolayı hayatını maalesef kaybetti. Böylece de 25 Mart'ta başka bir isim, fantastik Türk sinemasının yurt dışında pek çok makalesinde de yer alan, özellikle Almanca, İngilizce ve hatta Flemenkçe dillerde yer alan bir isim aramızdan ayrılmış oldu. Şimdi tabii bu kadar çok isimden bahsettik ama programımızı ithaf ettiğimiz Kayhan Yıldızoğlu'na ben ayrıca bir parantez açmak istiyorum, ayırmak istiyorum. Çünkü Kayhan Yıldızoğlu benim için çok değişik ve farklı bir isim. Değişik derken, şimdi Kayhan Yıldızoğlu'yla benim iki tane çalışma hikayem var. Bunlardan bir tanesi tabii ki bizim kostüme filmler dediğimiz tarihi Türk filmleri. Bu filmlerde işte ya bir kral ya bir prens ya bir ana kötü olarak yer alan Kayhan Yıldızoğlu'nu çoğu filmde, özellikle Osmanlı'yı alt etmek isteyen, işte Türk ordusuna ihanetler yapan bir Bizanslı olarak ya da bir Romalı olarak görüyorduk. Ve bu yönler, yani bu rollerin de üstesinden gelen ve hatta bence çok fazla da ülkemizde bu rollerle birlikte tanınmış olan da bir isimdi. Tabii benim bahsettiğim, hani özellikle televizyonda karşılaştığım bu filmler, televizyonda karşılaştım çünkü maalesef sinemada izleyemedim o filmleri. Kayhan Yıldızoğlu aslında o kadar çok filmde yer almış ki, yani nereden başlamamız gerek? İşte 1966 yılında onun Kara Murat, Fatih'in Fedaisi filmle başlayan hikayesinde o kadar çok yerden tekrar onunla karşılaştık ki. Ama beni en etkileyen karşılaşmamız, onunla tekrar tanışmamız aslında Eşkıya filminde oldu. Sinemada, çünkü o döneme kadar Kayhan Yıldızoğlu'nun yer aldığı filmleri sinemada izlememiştim. Orada ilk Beyaz Perde'yi izleme şansına eriştim. Ve çok güzel bir replik vardı. Şimdi Emre Umur Bilir dostumun da bana hatırlatmış olduğu, kendisiyle bir Eşkıya filmi üzerine Yiğit Kocagöz'le birlikte bir video yapmıştık. Oradan hatırlatmış olduğu bu repliği, bu unutulmaz repliği şimdi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ondan sonra Kayhan Yıldızoğlu hakkındaki sohbetimize devam edeceğiz.
Beni arayan var mı Naci Beyciğim?
Ben senin telefoncu başın değilim.
Hayır, bir film içindi de.
Bir bardak şarap.
Yok Andrei Mişkin, kötü geliyor.
Babam şaraptan çok iyi anlardı rahmetli. Biliyorsunuz büyükelçilerin en önem verdiği şey şaraptan anlamaktı. Bordo ile kırmızı arasında gidip gelen rengine uzun uzun bakar. Damağında dolaştırır. Bukesini, aromasını hisseder. Ve yılını tahmin ederdi. Beyaz şarabı lale bardakta, kırmızı şarabı kısa saplı Roma bardakta içerdi. Hukuk fakültesini bitirdiğim gün son derece kıymetli bir şarap açtı. Bense korka korka hukukçu olmayacağımı, sinema oyuncusu olmak istediğimi söyledim. O gün beni evden kovdu.
Senin kabayat artist olmak. Yok, o başka bir şey. Bak, otel parasını ödeyemiyorum, ilaç bile alamıyorum ama yeniden dünyaya gelsem yine oyuncu olurum. Beni üzen şey hastalık falan değil, insanlara yük olmak. Dilenci gibi itilip kakılmak.
Evet, dinlediğimiz replik çok özel bir replik aslında ve dinlediğimizde işte eski İstanbul beyefendilerin, eski İstanbul'un entelektüellerin nasıl bir halde olduğunu görüyoruz. Muhsin Bey filminde ve Eşkıya filminde bu hayat kesitlerine çok güzel yer vermişti Yavuz Turgul ve özellikle Şener Şen'le çektiği filmlerde bu sahnelerde Şener Şen de yer alıyor. Buradaki en önemli nokta, ki Emre Umur Bilir benim dikkatimi o yöne doğru çekti. Burada aslında Kayhan Yıldızoğlu biraz da kendini anlatmış. Yani şöyle, aslında kendisi de hukuk fakültesinde okumuş. Çeşitli söyleşilerinde de ailesinin onu hukuk okumaya zorladığından bahsediyor. Okumak istemediğinden bahsediyor. Fakat ona rağmen 3 sene okula devam etmiş ve 3 senenin sonunda da okuldan ayrılmış. Çalışmaya başlamış, evlenmiş. Farklı bir tabii hikaye var. Eşinin de entelektüel bir kimliği olmasından dolayı hayatında sanat hiç eksik olmamış. Kendisi de muazzam bir müziksever. Tabii farklı bir yona doğru yönelmek istemiş. Ve dediğim gibi söyleşilerinde de farklı noktalardan bahsediyor. Ben biraz doğaçlama yaptığını düşünüyorum burada. Yani kendi hayat hikayesini alıp ondan sonra yazılmış karakterinin birleştirerekten böyle bir replik ortaya koymuş. Ama bu çok güzel bir replik. Birazcık da bu işkiyadaki kısmı tamamlayacak olan Bir ses kaydı şimdi sizlere dinletmek istiyorum. Şimdi baktığımız zaman Kayhan Yıldızoğlu çok değişik bir oyuncu ve Türk sinemasında bu profilde olan çok fazla oyuncu yok. Çünkü 1966 yılında oynamaya başlıyor ve 2023 yılına kadar filmlerde oynuyor. Yani baktığımız zaman bir son 10 yıla Kurtlar Vadisi'nden tutun, Dostlar Mahallesi, Verkaç, Cici Babam, Arka Sokaklar, Darısı Başımıza, Meleklerin Aşkı, Bizim Semtin Çocukları gibi diziler, filmlerde yer almış ve en son filmi de Kadar Oyunları filmi olmuş. Yani 2023'e kadar filmlerde yer almış bir isim. Şu ilginç bir durum da var. Özellikle bu 1975'te başlayan o komedi filmleri ve daha sonra 1977'de başka bir yöne doğru giden filmlerin de geçtiği dönemde herhangi bir şekilde oyunculuğuna ara vermemiş. Yani pek çok isim işte o dönemlerde sinemadan uzaklaştım diyor ama kendisi pek çok filmde de yer almış ve bu filmlerde yer alırken belki 80'li yıllarda biraz ara vermiş olduğunu söyleyebiliriz. Suna Yıldızoğlu'yla evliliği ve daha sonra tiyatroya da ağırlık verdiği dönem olabilir. Fakat o dönem dışında yani 90'larda, 2000'lerde oldukça çok filmde yer almış bir oyuncudan bahsediyoruz. İşte şimdi bu çok değerli ve nevi şahsına münhasır oyuncumuzun tiyatroya nasıl başladığı önemli ve tiyatroya başlamasının hikayesi de Muhsin Ertuğrul'la birlikte. Şimdi kendi sesinden bu muazzam hikayeyi dinliyoruz. Gerçekten çok değerli bir söyleşi ve kontrol ettim. 5-6 farklı söyleşide de bu konuya değiniyor. Sizlere en iyi aktardığı yeri bir şekilde derleyerek ve aradaki kısımları temizleyerekten, yani hikayeyi biraz dağınık şekilde anlatmış. Burada elimden geldiğince toparlayabildiğim kadarıyla toparladım. Sizlere şimdi Kayhan Yıldızoğlu'nun sesinden tiyatroyu nasıl başladığını dinletmek istiyorum.
Ben bir gün odamda oturuyorum. Muhsin Bey şöyle eğik bir şekilde, üzgün bir şekilde gibi geldi bana o anda, geçti. Hemen fırladım. Dedim, Muhsin Bey affedersiniz ne oldu, bir şey canınız mı sıkıldı? Dedi, ben Londra'ya gidecektim dedi. Fakat kağıtlarımda eksiklik var mı? Çünkü müsaadesiz çıkılmıyor o zaman, böyle aldım bileti gittim yok. Kağıt eksikmiş dedi, olmadı dedi. Biz dedim, buyurun gelin benim odamda oturun dedim. Benim olanlık kağıtlar da bana. Gittim Selçuk Bey, o müzik meraklısı. Selçuk Bey dedim, bir sürü abuk sabuk adamlar biz burada izin veriyoruz. Türk tiyatrosunun kurucusu. Büyük bir monuman bu adam. Bir abi de. Siz dedim bunu imzalayın. Ben sonra eksik kağıdı bulur getirir dosyasına korum dedim. Peki ver dedi. İmzaladı. Götürdüm. Buyurun efendim uçabilirsiniz dedim. Bakın dedi. Siz dedi değişik bir insansınız dedi. Fiziğinizle dedi öyle dedi. Ben bu yapıdaki insanlara hayranım dedi. Çok severim dedi. Dönüşte ben de Londra'dan dedi imtihan açılıyor şehir tiyatrolarında dedi. Sizi oraya dedi hemen dedi davet edeceğim ben. Ama hocam dedim ben bunun için yapmadım filan rica ederim. Hayır hayır dedi. Neyse gitti. Ama dedi şimdi bana iltifat etmek için böyle konuşup nereden çıktı şimdi burada dedim. Böyle bir bakışta kim nedir ne olabilir anlardı Muhsin Bey. Yetenekli mi değil mi olabilir mi hangi rolü oynar ne yapar ne eder öyle bir genius bir adamdı yani. Evet, toprağı bol olsun nur içinde yatsın. O 5 gün sonra bir telefon geldi bana. Kayhan Bey yarın imtihan var sizi bekliyor. Hay Allah'ım dedim şimdi. Gittim karıma söyledim kızlarıma annesi. Dedim ya böyle böyle bir şey oldu. E git dedi. Kayhan'cığım dedi git dedi yani. Dedim, madem çağırmışlar git dedi. Neyse ben gittim tiyatroya. Aa o yanan güzelim dram tiyatrosu. Orada Cahide Sonkula, Talat Artemeller oynamış. Efendime söyleyeyim büyük behzatlar oynamış. Orası bir tarihti. Melek kobralar bilmem neler. Yani bir tarihse orası. Bir tiyatro tarihiydi. Harika bir tiyatroydu. Tepe başından Galatasaray'a kadar kuyruk. Neyse ben ite kaka filan bir yerlere girdim içeriye. Ay böyle güzel kızlar, oğlanlar, kokular sürünmüşler, kitaplar. Shakespeare'den konuşuyorlar bilmem ne. Allah'ım ben bir köşeye sindim. Bana bir aşağılık kompleksi geldi. Ben dedim buradan tüyüyüm. Olacak şey değil bu kadar parlak insanların arasında. Ben çıkacağım ama kalabalıktan çıkamıyorum. Oradan birisi geçiyordu. Sonra dost olduk Deniz Uyguner çocuk tiyatroları yönetmeni. Ben tanımıyorum tabii. Ama anladım ki tiyatrodan biri. Dedim ben buradan çıkmak istiyorum. Bana dedim yolu gösterir misiniz acaba zahmet olmazsa dedim. Şaşırdım dedim. Buyurun beni takip edin gelin dedi. Gittik kocaman bir kapı açtı.
Beni soktu. Beni sahneye sokmuş meğerse. Aşağıdan bir ses geldi. Muhsin Ertuğrul Bey. Rahatsız Gazobu. Eşsiz adam. Profesör Haldun Taner. Sonra Tunç Yalman Amerika'dan yeni gelmiş. Şirin Devrim. Yale Üniversitesi'nde kürsüsü vardı. Prenses Fahrenüsa Zeytin. Ressam. Kızı Cevat Şakir'in yeğeni oluyordu. Halikarnas balıkçısının. İşte böyle Nüvit Özdoğru, Galip Arcan filan. Allah'ım yarabbim dedim ben ne yapıyorum? Deli miyim diye. Yaklaşık konuşuyoruz. Vallahi dedim ben buraya kaçıyordum dedim. Ben artık heyecan meyecan kayboldu. Ben hemen tüymeye bakıyorum burada. Ben dedim birisi buraya soktu dedim. Şimdi ne diyeceğimi de şaşırdım ben de sizi görünce dedim. Arkamdan da şimdi alay edeceksiniz benim bu dangalağı kim götürdü buraya diye dedim. Ama ne yapayım başıma geldi bir kere. Kalk. Ama ben o kadar rahat konuşuyorum ki artık rezil oldum bitti bu iş diye. Çıktım gittim. Bir hafta sonra bir mektup geldi. Kazandınız sahne amirliğiyle temas kurun. Gittim hakikaten kazanmışız. O 300 kişiden 30-40 kişi kazanmışız biz.
Evet dinlediğiniz gibi bir sanatçı olmak o kadar kolay değil. Hele ki bu coğrafyada biliyorsunuz Yeşilçam Arkeözesi'nde çok farklı hayat hikayelerinin dokunmaya çalışıyoruz. Pek çok sanatçının ne zorluklardan bugüne geldiğini konu ediyoruz. Ama işin en ilginci de elimizdeki kaynakçılar, arşivler yani onlarca programda bu arşivlerin ne durumda olduğu üzerine konuşmuştuk sizlerle. Kayhan Yıldızoğlu'nun konuştuklarını düşündükçe yani oradan bizlere kalan neler var diye düşündürüyor insana. Yani saydığı isimler çok önemli isimler ama yani sadece tiyatro ile ilgilenenler dışında günümüzde kaç kişi isimlerini hatırlıyor bilmiyorum. Mesela Muhsin Ertuğrul'un kim olduğunu kaç kişi hatırlıyor şu anda emin değilim. Kayhan Yıldızoğlu en azından bunları günümüze kadar taşıyabilmiş olan bir insan. 2023'e kadar filmlerde oynamaya devam etti. Daha sonra tiyatroya da devam ediyordu. Böyle önemli bir oyuncumuzu kaybettik. Bugünkü programda Hikmet Taşdemir'i, Birsen Kayı'yı, Bahar Öztan'ı, Kayhan Yıldızoğlu'nu, Sevda Ferda'yı, Ayla Algan'ı ve Serdar Kebapçıları bir şekilde tekrardan almış olduk. Kayhan Yıldızoğlu dediğim gibi çok daha yakından tanımamız ve dinlememiz, onun hayat hikayesini bir kenara not etmemiz gereken bir sanatçı. Bu arada çok büyük bir dostlukla birlikte evliliğe giden bir yolda ki sonra Suna Yıldızoğlu hala Kayhan Yıldızoğlu'nun soyadını kullanıyor. Suna Yıldızoğlu'nun da paylaşımları benim çok hoşuma gitti. Bu kadar güzel bir ilişkiden sonra ayrıldıktan sonra yine dost kalabilmişler. O da çok özel bir insan olduğunu gösteriyor bize. Kayhan Yıldızoğlu'nu. Evet bugünkü programımızı Kayhan Yıldızoğlu'na ve bu dönemde kaybettiğimiz Yeşilçam sanatçılarına ayırdık. Önümüzdeki programlarda 15 gün sonra Yeşilçam Arkeözü devam edecek. Efendim ben de Rutku Luyer. Umarım 15 gün sonra tekrar programımızda buluşuruz. Ben programın kapanışını Kayhan Yıldızoğlu'nun çok güzel bir hayat dersiyle yapmak istiyorum. Gerçekten Kayhan Yıldızoğlu çok güzel noktalara değinmiş. Onu bu şekilde dinleyerek tekrar hatırlayalım. Önümüzdeki programlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Sıkıntılar insanı olgunlaştırır. Demir ateş haline gelmeden çelik olmaz. O sıkıntılarda olgunlaşmasını bileceksin. Zalim felek demeyeceksin. Benim eksik tarafım ne? Ben neyi şimdi tamamlıyorum, tamamlamak üzereyim diyecek. Hepimiz hata yapabiliriz. Önemli olan hatayı yapmamak bir daha. Ondan ders almak. O sıkıntılar İnsanı ileriye götürür. Büyük bestekarlara bakın. Sıkıntılar içinde geldiler o noktalara. Ama biz Beethoven'ı senfonileriyle anıyoruz. 5 tane hanımın peşinde koşuyordu demiyoruz. Çaykovski'nin 4 tane apartmanı vardı demiyoruz. Eserleriyle anıyoruz. Ressamları öyle, edebiyatçıları öyle. Bir belgesel gördüm. James Joy. Çok büyük bir yazar. Paris'te bir otelde kalıyor. 15. sınıf bir otel. Bu masa kadar bir oda. İçeriye masa koyacak yer yok. O Dublinlileri, bir sanatçının yaşamını, Odise'yi filan, bavulunu kucağına koymuş. Masa diye onun üzerinde yazmış. Böyle gözümden yaşlar döküldü. Büyük insan olmak için öyle konfora ihtiyaç yok. Konfor senin içinde, beyninde.